Ayrım 4.
Sence ne yapmamız gerekir Cem? Asıl sahibi ortaya çıkmadıkça mal bulanındı. Arada bir kamelyaları yolmak, yavaşça Bayan Moody Atkinson'ın ineğinden bir fırt sıcak süt içmek, su almak yasalarımıza uygundu ama para almaya gelince iş değişirdi. Bak ne diyeceğim dedi Cem. Okul başlayana kadar saklarız, sonra da herkese sorarız. Belki otobüste giden çocuklardan biridir. Okul bitti diye sevinip unutmuştur. Bunlar birinin. Nasıl parladıklarını görüyor musun? İyi saklamışlar. İyi de neden birisi oraya sakız koysun? Bilirsin sakız bozulur. Bilmem ki Scott ama bunlar birisi için çok önem taşıyor. Nasıl yani Cem? Kızılderili başları. Yani kızılderili büyüleri güçlüdür. Şans getirirlermiş. Uzun yaşam, sağlık, sınavları geçme gibi. Bunlar birisi içini çok önemli olmalı. Sandığıma koyacağım. Cem odasına gitmeden önce uzun uzun Radley'lerin evine doğru baktı. Bir şeyler düşünüyor gibiydi. İki gün sonra Dil bir tantana ile çıka geldi. Meridian'dan Maycomb Sapağı'na kadar tek başına gelmişti. Maycomb Sapağı Abbott yöresindeydi. Miss Rachel onu Maycomb'un tek taksisiyle karşılamıştı. Yemek vagonunda yemek yemişti. St. Louis'de yapışık ikizlerin trenden indiklerini görmüştü. Tüm tehditlerimize karşın öyküsünü değiştirmedi. Neyse ki o gömleğini iliklenen iğrenç mavi pantolonundan kurtulmuştu. Kemerli, gerçek bir kısa pantolon giymişti. Biraz tombullaşmış, uzamış ve babasını görmüştü. Dil'in babası bizimkinden uzundu. Sivri ve kara bir sakalı vardı. LVN tren işletmesinin de idarecisiydi. Bir ara makiniste yardım ettim dedi Dil esniyerek. Nah ettin. Bırak bu palavraları dedeceğim. Bugün ne oynayacağım? Tom, sen ve Dicky. Haydi ön bahçeye gidelim. Dil serseri ailesinin çocukları oyununu oynamak istiyordu. Çünkü 3 tane iyi rol vardı. Karakter oyuncumuz olmaktan bıkmıştı anlaşılan. Ben onlardan bıktım dedim. Serseri Tom'u oynamaktan sıkılmıştım. Tom bir sinemanın orta yerinde belleğini yitiriyor ve oyunun en sonunda Alaska'da ortaya çıkana dek oyun dışı kalıyordu. Yeni bir oyun bulacağım dedim. Uydurmaktan bıktım dedi. Bağımsızlığımızın ilk günleriydi ama şimdiden bıkmıştık. Yazın nelere gebe olduğunu merak ettim. Ön bahçeye geçmiştik ki Dil yoldan aşağı bakıp ölüm kokusu alıyorum dedi. Susmasını söyledim, yineledi. Vallahi alıyorum. Yani biri ölürken kokusunu alabildiğini mi söylemek istiyorsun? Yo, birinin ölüp ölmeyeceğini önceden sezebiliyorum. Yaşlı bir kadın öğretti. Dil eğilip beni kokladı. Jean Louise Finch, 3 güne kalmadan öleceksin. Dil, çeneni kapatmazsan bacaklarını çarpıtana dek seni döverim, şimdi görürsün. İkiniz de kesin diye söylendiceğim. Sıcak nefeslere inanıyormuşsunuz gibi konuşuyorsunuz. Sen inanmıyor musun sanki dedim. Sıcak nefes ne diye sordu Dil. Hiç. Gece tek başına yolda yürürken sıcaklık hissettin mi hiç? Sıcak nefes cennete giremeyen biridir. Öylece ortalarda dolaşır. Birinin içinden geçersen ölünce sen de sıcak nefes olursun. Geceleri dolaşır, insanların nefeslerini içine çekince... İçinden geçmemek için ne yapılır? Hiçbir şey. Kimi zaman bütün yolu kaplarlar. Geçmek zorunda kalırsan, parlak melek, yaşayan ölü, yolumdan çekil, nefesimi bırak, tekerlemesini söyleyeceksin. Söylediklerinin tek sözcüğüne bile inanma Dil dedim. California hepsi palavra diyor. Cem bana pis pis baktı. Pekala, bir şey oynamayacak mıyız, oynayacak mıyız dedi. Tekerde dönmece. Artık içine sığmadığımı biliyorsun. Cem içini çekti. Bizi yuvarlayabilirsin ama Cem. Arka bahçeye koşup evin altından eski bir araba lastiği çıkardım ve içine girip kıvrıldım. Cem'in bana sıcak nefesler konusunda kızgın olduğunu ve benimle hesaplaşmak için sabırla beklediğini de o an kavradım. Tekeri olanca gücüyle itti. Yer, gök ve evler çılgın bir paletin renklerine dönüştü. Kulaklarım zonkluyor, nefes alamıyordum. Durmak için kollarımı çıkaramıyordum. Dizlerimle göğsüm arasında sıkışmışlardı. Tek umudum Cem'in tekere yetişip geçmesi ve onu tutmasıydı. Ya da kaldırımdaki bir çıkıntı beni durdurabilirdi. Ardımdan koşup bağırdığını işittim. Teker mıcırda zıpladı. Yolun karşı tarafına geçti. Bir engele toslayıp beni betona fırlattı. Sersemlemiştim. Fena halde midem bulanıyordu. Kulaklarımın uğultusu geçene ve kafamı toplayana dek olduğum yerde öylece yattım. Derken birdenbire Cem'in sesini duydum. ''Scott, kaç oradan, haydi!'' Kafamı kaldırdığımda Radley'lerin basamaklarıyla karşılaştım, dona kalmıştım. ''Haydi Scott, yatma öyle, kalksana haydi!'' Cem çığlık çığlığıydı. Ayağa kalktım, dizlerimin bağı çözülecekti neredeyse. ''Tekeri al, orada bırakma, hiç kafan çalışmıyor mu?'' Kımıldamayı başarınca titreyen dizlerimle olabildiğince koştum. ''Neden almadın?'' diye bağırdı Cem. ''Neden kendin gidip almıyorsun?'' Cem sustu. ''Haydi, çok içeride değil. Unuttun mu? Bir kere eve dokunmuştun.'' Cem bana öfkeyle baktı. Gık diyemedi. Kaldırımdan aşağı koştu, kapıda biraz durdu, sonra da içeri dalıp lastiği aldı. ''Gördün mü?'' dedi. ''Ne kadar kolaymış. Scott bazen çok kız gibi davranıyorsun. Bu da felaket oluyor.'' İşin içinde onun bildiğinden fazlası vardı ama ona söylememeye karar verdim. Calpurnia ön kapıda belirip seslendi. ''Limonata, diri diri kavrulmadan o güneşin altından çekilin.'' Kuşluk zamanı limonata yaz geleneklerimizdendi. Calpurnia verandaya bir sürahiyle 3 bardak bıraktı ve işinin başına döndü. Cem'i kızdırmış olmam önemini yitirmişti. Limonata onu kendine getirirdi nasılsa. Cem 2. bardağını dikti ve elini başına koydu. ''Ne oynayacağımızı buldum. Yepyeni değişik bir şey.'' Ne dedi Dil? Bo Radley. Bo Radley mi? Nasıl? Cem. Scott, sen Bayan Radley olacaksın. Pışık, dünyada olmam. Niye ki dedi Dil. Korkuyor musun hala? Biz uyurken o sokakta gezebiliyor dedim. Cem tısladı. Ne yaptığımızı nereden bilecek? Orada olduğuna inanmıyorum bile. Yıllar önce ölmüş olmalı. Bacaya tıkmışlardır. Cem, senle ben oynarız. Bakalım Scott korkacak mı? Bo Radley'in o evde olduğundan emindim ama kanıtlayamazdım. Sıcak nefeslere falan inanmakla suçlanacağıma çenemi tutmayı yeğledim. Cem rolleri dağıttı. Ben Bayan Radley'dim ve yapacağım tek iş verandayı süpürmekti. Dil yaşlı Radley'di. O da kaldırımda 5 aşağı 5 yukarı gezinip Cem konuştuğunda öksürecekti. Cem de doğal olarak boydu. Ön basamaklardan inip acayip sesler çıkarıyordu. Yaz ilerledikçe oyunumuz da gelişti. Cilalandı, parladı. Konuşmalar eklendi ve kurgusunu sağlamlaştırdı. Her gün değişen küçücük bir oyuna dönüştü. Dil bir şeytandı. Her rolün üstesinden geliyordu. Uzun boylu görünmesi gerekiyorsa uzun oluyordu. En kötü rolü bile iyiydi. Korku rollerini çok iyi beceriyordu. Ben oyunlardaki bayanları üstleniyordum isteksizce. Hiçbiri Tarzan kadar eğlenceli değildi. Cem'in Bo'nun yaşamadığına ilişkin güvencesi, gündüz Calpurnia'nın gecede Atticus'un varlığı korkumuzu bastıramadı. Hep korka korka oynadık. Cem doğuştan kahramandı. Dedikodulardan ve mahalle efsanelerinden oluşan kederli bir oyundu bu. Bayan Radley, Bay Radley ile evlenene ve tüm servetini yitirene dek çok güzel bir kadındı. Sonraları dişlerini, saçını ve sağ işaret parmağını da yitiriyordu. Dil'in oyuna yaptığı bir katkıydı bu. Kedi ve sincap yakalayamadığı bir gece Bo ısırıp koparıyordu. Anne oturma odasında oturur, çoğu zaman ağlardı. Bo da evdeki eşyaları parçalardı. Üçümüz başlarını belaya sokan delikanlılar olurduk. Ben arada yargıç da oluyordum. Dil Cem'i süpürgeyle itekliye itekliye götürür, merdiven altına kapardı. Cem gerektiğinde şerif, kasabalı, Radley konusunda bilgi küpü olan Bay Stephen Crawford olarak görünürdü. Bo'nun büyük sahnesini oynama sırası gelince eve gizlice girer, Calpurnia'nın dargınlığından yararlanıp makası yürütürdü. Sonra da salıncağa oturur, gazete doğrardı. Dil yanından geçerken öksürürdü. Cem de makası şakacıktan bacağına batırırdı. ''Benim durduğum yerden gerçek sanırdınız.'' Bay Nathan Radley her günkü gibi kasabaya gitmek için önümüzden geçerken öylece dururduk. Bilseydi ne yapardı acaba? Komşular geçince de oyunu bırakıyorduk. Bir keresinde Bayan Modi Atkinson'ı elindeki bahçe makası havada bizi izlerken yakaladım. Bir Adamın Ailesi adlı oyunun bölüm 15 sahne ikisini oynuyorduk ki Atikus'a basıldık. Kaldırımdaydı. Kıvırdığı gazetesini dizine vuruyordu. Güneş tam tepemizdeydi. Ne oynuyorsunuz siz? Hiçbir şey dedi Cem. Cem'in kaçamak sözleri bana oyunun gizli kalması gerektiğini öğretti. Ben de sustum. Makasla ne yapıyorsunuz peki? Neden kesiyorsunuz o gazeteyi? Bugünkü gazete ise canını okurum. Hiçbir şey. Ne hiçbir şeyi? Hiçbir şey efendim. Makası ver bana. Bu oyuncak değil. Bu oyunun raddelerle bir ilgisi yok değil mi? Cem kıpkırmızı oldu. Hayır efendim. Umarım yoktur dedi Atikus ve eve girdi. Cem, sus, oturma odasında bizi duyabilir. Bahçeye geçtiğimizde Dil oyuna devam edip etmeyeceğimizi sordu. Bilmem, Atikus oynayamayız da. Cem dedim, Atikus biliyor. Bilmiyor, bilseydi söylerdi. Bundan pek emin değildim ama Cem kız gibi davrandığımı, kızların hep bir şeyler uydurduklarını, insanların onları bu nedenle sevmediğini, eğer kız gibi davranacaksam gidip yeni bir oyun arkadaşı bulabileceğimi söyledi. İyi, siz oynayın, görürsünüz. Atikus'un gelişi oyundan vazgeçmek istememin ikinci nedeniydi. İlk nedenle Raddeylerin bahçesine yuvarlandığımda karşılaşmıştım. Bütün o baş dönmelere, mide bulantısına ve Cem'in bağırışlarına karşın öteki sesi de duyabilmiştim. Onlar kaldırımdan duyamazlardı. Çok hafifti, evin içinde biri gülüyordu. 5. Bölüm. Sürekli dırdırlanmam Cem'i yola getirdi. Getireceğini biliyordum. Oyuna bir süre ara verdik. O hala Atikus'un oynamamız konusunda bir şey söylemediğini savunuyordu. Oynayabilirdik. Söylemiş olsa bile Cem bir çözüm yolu bulmuştu. Karakterlerin adını değiştirecektik. Böylece kimse bizi suçlayamazdı. Dil bu planı içtenlikle destekliyordu. Cem'in peşinde dolaşıyor, benim canımı sıkıyordu. Yazın başında bana evlenme teklif etmiş, sonra da bunu unutmuştu. Beni kendinin saymaya başlamış, sevebileceği tek kız olduğumu söylemiş, sonra da beni unutmuştu. Onu iki kez dövdüm ama bir işe yaramadı. Cem'e daha çok bağlandı. Çılgın oyunlarından bir süre uzak durdum. Kız olmakla suçlanmanın verdiği acı ile geri kalan yıldızlı akşamları Bayan Mode Atkinson'ın verandasında geçirdim. Açalyalarına el sürmediğimiz sürece Bayan Atkinson'ın bahçesinde hep girebilmişizdir ama nedense pek sıkı fıkı değildik. Cem ve Dil beni oyundan atana dek mahallenin öteki kadınlarından farksız biriydi benim için. Anlaşmamıza göre arka bahçesinde oynayabilir, üzümlerini yiyebilirdik. Bu öylesine cömert bir anlaşmaydı ki bozarız korkusu ile konuşmaktan çekinirdik. Cem ve Dil onunla daha çok yakınlık kurmama neden oldular. Bayan Modi evinden nefret ederdi. İçeride harcanan zaman yitirilmiş zamandı, duldu. Çiçek tarlalarının sularken eski hasır şapkalar ve tulumlar giyerdi. Saat 5'te banyosunu yapıp verandaya çıktığında da bambaşka biri olur, olağanüstü güzelliğiyle sokağa ağırlığını koyardı. Bu kalemun gibi bir kadındı kısacası. Tanrı'nın toprağında yetişen her şeyi severdi. Ayrık otları dışında tabii. Bahçede bir tek ayrık otunun bulunması 3. Dünya Savaşı gibiydi. Köklerine saldırır ve onları uzak durmazsak bize de öldüreceğini söylediği zehirli maddelerle yok ederdi. 3 santimden büyük olmayan bir ot için verilen bu savaşı izlerken neden söküp atmıyorsunuz dedim. Söküp atmak mı yavrum? Solmuş yaprağı eline alıp sıktı. İçinden minnacık taneler fırladı. Bir ayrık otu tüm bahçeyi yok edebilir. Bak. Bunları dürmezsen güz gelip de kuruduklarında rüzgar onları Maycomb'un dört bir yanına dağıtır. Bayan Modi bunu Tevrat'ta sözü edilen veba salgınına benzetti. Konuşma biçimi Maycomb için fazlaca kuzeyliydi. Bizleri adlarımızla çağırırdı. Güldüğünde de altın çengellerini görürdünüz. Onları beğendiğimi ve bir gün benim de böyle çengellerim olmasını istediğimi söylediğimde bak şuna dedi. Bir dil şakırtısı ile dişindeki köprüyü çıkarıp gösterdi. Bu davranışı dostluğumuzu perçinlemişti. Bayan Modi'nin iyi niyetinden Cem ve Dil de nasiplerini alıyordu. Ne zaman oyunlarına ara verseler Bayan Modi'nin o güne değin gizli kalmış yeteneğinin ürünlerini tadıyorduk. Çevredeki en tadına doyulmaz pastaları o yapıyordu. Onu sırdaş edindikten sonra hep bir büyük, iki küçük pasta yapar ve bizi çağırırdı. Jem Finch, Scott Finch, Charles Baker Harris, gelin buraya. Söz dinlememizin karşılığını hep aldık. Yazın ağaca karanlıklar uzun ve sakin olur. Çoğu kez Bayan Moody ile sessizce verandada oturur, gökyüzünün sonradan pembeye dönüşümünü, kırlangıçların evlerin tepelerinde süzülüp okulun gerisinde gözden kaybolmalarını izlerdik. Bayan Moody dedim bir akşam. Bu Radley yaşıyor mu sizce? Adı Arthur ve sağ dedi. İskemlesinde yavaşça sallanıyordu. Mimozanın kokusunu alıyor musun? Bu gece mileklerin nefesi gibi kokuyorlar. Evet, nereden biliyorsunuz? Neyi yavrum? Bu o. Arthur'un yaşadığını. İç karartıcı bir soru. Sanırım konu da öyle. Biliyorum çünkü evden götürüldüğünü görmedim. Belki de ölmüştür de onu bacaya tıkmışlardır. Bu da nereden çıktı? Cem öyle diyor. Şşt, her geçen gün Jack Finch'e biraz daha benziyor. Bayan Moody amcam Jack'i çocukluğundan tanıyordu. Hemen hemen aynı yaştaydılar ve Finch Landing'de birlikte büyümüşlerdi. Bayan Moody komşu bir toprak sahibinin, Doktor Frank Buford'un kızıydı. Doktorun mesleği tıptı ama tutkusu bitkilerdi. Bu nedenle hep yoksul yaşadılar. Jack amcam ise bitki tutkusunu saksılarla doyurdu. Nashville'de kaldı ve zengin oldu. Jack amcayı her Noel görürdük. Her Noel sokağın ötesine haydi evlenelim diye bağırırdı. Az daha bağır. Jack Finch, seni postaneden de duyarlar, ben duyamıyorum diye seslenirdi Bayan Moody. Jim ve ben bunun çok tuhaf bir evlenme teklifi olduğunu düşünüyorduk ama Jack amca bir tuhaftı. Bayan Moody'ye takılmak istediğini söylerdi. 40 yıldır onunla uğraşıyordu. Bayan Moody evlenmek isteyeceği en son kişiydi ama en çok da onunla şakalaşmaktan hoşlanıyordu. En iyi savunma saldırıydı. Arthur dışarı çıkmıyor, hepsi bu dedi Bayan Moody. Sen de dışarı çıkmak istemezsen evde kalmaz mısın? İsterim ama o neden istemiyor? Bayan Moody gözlerini kıstı. Öyküsünü sen de benim kadar biliyorsun. Nedenini duymadım ki kimse söylemedi. Bay Radley ayak yıkayan Baptistlerdendi. Dipnot, fanatik bir protestan mezhebi. Bilirsin. Siz de Baptist değil misiniz? O denli katı değilim yavrum. Ben yalnızca Baptist'im. Ayak yıkamaya inanmıyor musunuz? Yalnızca evdeki banyoda. Ayak yıkayanlar mutluluk veren her şeyin günah olduğuna inanırlar. Bir gün bana gelip çiçeklerimin de benimle birlikte cehenneme gideceğini söylediler. Çiçeklerinizin de mi? Evet küçük hanım. Benimle birlikte yanacaklarmış. Tanrı'nın bahçesinde çok zaman geçiriyor, evde yeterince İncil okumuyormuşum. Bayan Moody'nin o değişik protestan cehenneminde yanışını gözlerimin önünde canlandırınca inancım sarsıldı. Doğru, keskin bir dili vardı. Bayan Stephanie Crawford gibi hayır işleri de yapmıyordu. Ne var ki aklı başında hiç kimse Bayan Stephanie'ye güvenmezken ben ve Cem Bayan Moody'ye inanırdık. Bizi hiç kanmazlamamıştı. Bizle kedi fare gibi oynamamıştı. Özel yaşamımıza karışmazdı. O bizim arkadaşımızdı. Böyle birinin sonsuza dek neden yanacağını anlamıyordum. Bu doğru değil. Siz benim tanıdığım en iyi insansınız dedim. Bayan Moody güldü. Sağ olun küçük hanım. Aslında ayak yıkayıcılar kadını günah sayarlar. İncil'i kelimesi kelimesine kabul ederler onlar. Arthur bunun için mi evde, kadınlardan uzak durmak için mi? Hiç fikrim yok. Anlamsız ama cennetin peşinde olsa hiç değilse verandaya çıkar. Atikus der ki Tanrı'nın sizin gibi sevdiği kulları kendilerini de severlermiş. Bayan Moody sallanmayı bıraktı, sesi sertleşti. Bunu anlamak için çok gençsin. Ne var ki bir İncil? Birinin elinde babanın elindeki viski şişesinden çok daha kötü olabilir. Kafam karışmıştı. Atikus hiç viski içmezdi. Ömrünce hiç ağzına yo hayır koymuş da beğenmemiş. Bayan Moody güldü. Babanı kastetmedim. Demek istedim ki Atikus ne kadar içerse içsin bazılarının en iyi halinden daha kötü olamaz. Öyleleri vardır ki öteki dünyayı düşünmekten bu dünyayı yaşayamazlar. Sokağa bakıp sonucu görebilirsin. Bu Arthur için söylenenler doğru mu sizce? Neler? Onu anlattım. O söylediklerinin dörtte üçü zencilerin, geri kalanı da Stephanie Crawford'un palavraları. Stephanie bir gece uyanıp Arthur'un kendisini seyrederken yakaladığını anlatmıştı. Ne yaptın dedim. Öteye kayıp ona yer mi açtın? Bu onun çenesini kapatmaya yetti. Çenesini kapatmıştır. Bayan Modi'nin sesi herkesin çenesini kapattırmaya yeterliydi. Yok çocuğum, dertli bir ev o. Arthur Radley'i küçük bir çocukken anımsıyorum. Ne derlerse desinler, çok efendice konuşurdu. Dilinin döndüğünce efendice konuşurdu. Deli mi? Bayan Modi başını salladı. Eskiden değilse bile bunca zamandır olmuştur. İnsanlara neler olur bilemeyiz. Kapalı kapılar ardında neler olur, ne sırlar. Atticus bize bahçede yapamayacağını evde de yapmaz. Babamı savunma gereğini duymuştum. Aman yavrum, sesli düşünüyordum. Baban aklımın ucundan bile geçmedi. Ama şunu söylemeliyim ki, baban evde neyse dışarıda da odur. Eve götürmek için pasta ister misin? İstemez olur muydum hiç? Ertesi sabah kalktığımda Cem'i, Dil'i arka bahçede konuşurlarken buldum. Yanlarına gittiğimde her sefer yaptıkları gibi beni kovdular. Gitmiyorum işte, bu bahçe senin olduğu kadar benimdir Cem Finch. Burada oynamaya senin kadar benim de hakkım var. Kısa bir fısıldaşmadan sonra dikleştiler. Kalacaksan dediklerimizi yapacaksın dedi Dil. Bu ne afra tafra? Dediklerimizi yapacaksın. Yapmazsan sana hiçbir şey anlatmayız. Çok gizli işler çeviriyormuş gibi konuşuyorsunuz. Pekala, neymiş? Cem, Bo Radley'e bir not ulaştıracağız dedi. Nasıl? İçimde kabaran dehşet duygularını bastırmaya çalışıyordum. Bayan Modi için konuşmak kolaydı. Yaşlıydı, verandasında güvencedeydi. Bizler için durum farklıydı. Cem, olta kamışının ucuna notu iliştirip panjurlardan içeri uzatacaktı. Birileri geçerse Dil çıngırak çalacaktı. Dil sağ elini kaldırdı. Elinde annemin gümüş yemek çanı vardı. Ben evin ardına dolanayım dedim Cem. Dün yoldan baktı, kırık bir panjur var. Hiç değilse pervazına bırakabilirim. Cem, artık bu işe bulaştın. Bırakıp gidemezsin Bayan Ödlek. Peki peki, gözcülük yapmak istemiyorum. Biri yapacaksın. Sen arkayı kollayacaksın, Dil de önü. Birini görürse çanı çalacak, tamam mı? Tamam, ne yazdınız? Dil, arada bir dışarı çıkıp bize neler yaptığını anlatmasını, ona bir kötülük yapmayacağımızı ve ona dondurma alacağımızı dedi.